bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Psikoloji tarihine giriş. Frank J. Bruno. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No 10. Çeviren Nesrin Hisli. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellatoğlu. Kitabın yazarından kişisel bir not. Bu kitapta psikolojinin öyküsü anlatılırken, örneklerin ve fıkramsı öykülerin seçiminde çok özgürce hareket edilmiştir. Bu tür küçük öykülerin bu büyük adamları, psikologları sizler için canlı hale getirebileceği düşünülmüştür. Wilhelm Wundt, William James, Sigmund Freud ve diğer kişilerin herhangi bir kitapta birer isimden daha fazla şeyler olabilmeleri için onların birer insan olarak neler duyduklarını, nasıl davrandıklarını bilmekte yarar vardır. Buna uygun bir şekilde burada da üzerinde durulan her kişinin yaşantısından şöyle kısacık ve kabataslak birer kesit verilmiştir. Bununla beraber psikolojideki temel kavramlar için verilen örnekler bu kısa öykülerden daha önemlidir. Kitap sizler için yeni olan pek çok sayıda kavramı içermektedir. Her temel kavram bu nedenle somut bir örnekle açıklanmaya çalışılmıştır. İşte eğer bu kitabın ayrıcalıklı bir özelliği varsa o da bu yanıdır. Yazar olarak bu örnekleri gündelik deneyimlerimiz içinden alıp soyut bazı kavramları gözle görülebilir bir duruma koymak için çaba harcadım. Frank J. Bruno, San Bernardino, Kaliforniya, Eylül 1971. 1. Bölüm. Çağdaş Psikolojinin Felsefi Temeli. İnsanoğlu belki de 100.000 yıldır dünya üzerindeki yaşamını bugünkü görünümü ile sürdürmektedir. Tarih öncesi insanının da davranışın ne olduğuna ilişkin bazı görüşleri olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki bu konuda herhangi bir kayıt bulunmadığı için tahmin yürütmekten başka bir şey yapamayız. Mağara adamını tipik ilkel insan olarak ele aldığımızda onların psikolojik olguları, duygu, düşünce, davranış, doğaüstü bazı güçlere, cinler, periler ve benzeri gibi bağlayarak açıklamaya çalışmış olduklarını düşünebiliriz. Kayıtlara göre insan davranışlarını doğaüstü güçler dışında açıklama çabaları ilk olarak eski Yunan'da başlamıştır. Biz de bu nedenle psikolojinin öyküsünü eski Yunanlı filozofların düşüncelerine kadar giderek başlatıyoruz. Kitty Hawk'tan ilk uçağın hareketinden 2500 yıl, İsa'nın çarmıha gerilmesinden 500 yıl kadar önce Yunanistan'da bugünkü bilimsel düşüncenin babaları sayılan bazı kişiler yaşamıştır. Bizler bu kişilerin Thales, Demokritus, Alkmaeon, Hipokrates'in entelektüel mirasçılarıyız. Bugün için geriye baktığımızda onların düşünce ve görüşlerini eleştiren çok şey söylememiz olanaklıdır. Örneğin Thales'in her şeyin temeli sudur düşüncesi günümüzde pek çok kişiye saçma görünebilir. Ancak burada önemli olan nokta Thales'in daha o zamanlar evreni doğaüstü güçlerle açıklamak yerine doğal ve nesnel bir açıklama getirmiş olmasıdır. O ve onu takip edenler evrenin sırlarını hep böyle somut nedenlere bağlayarak çözmeye çalışmışlardır. İşte bu görüşler günümüzde de psikoloji bilimi içinde naturalistik yaklaşım dediğimiz görüşlere temel olmuştur. Thales ve diğer eski Yunan düşünürleri hakkında söylenecek çok şey olmasına rağmen, bizim buradaki amacımız psikolojinin öyküsünü ayrıntılara inmeden ve öz olarak anlatmak olduğu için bu kişilerden yalnızca ikisine değinmekle yetineceğiz. Platon, M.Ö. 427-347. Elimizdeki bilgilere göre Platon 80 yıldan fazla yaşamış bir düşünürdür. Bir an için insan ömrünü 100 yıl kabul etsek, onunla bizim aramızda 25 veya 30 kuşak geçmiş sayılır. Böyle bakıldığında bunun çok uzun bir zaman süresi olmadığını görebiliriz. Aynı zamanda bu insanların düşüncelerinin hala daha nasıl olup da günümüze dek etkilerini sürdürebildiklerini anlayabiliriz. Onları çok uzun süreler, asırlar önce yaşamış olarak algılamak, bizim koşullandırılmış bakış açılarımıza bağlıdır. Platon 40 yaşlarındayken Atina Akademisi'ni kurmuştur. Bu akademideki öğrenci ve öğretmenler hep birlikte konuşup tartışır. O zaman için ellerindeki sınırlı bilgilerin anlamı üzerinde genellemeler yapmaya çalışırlardı. Psikoloji tarihi içinde bizi ilgilendirdiği kadarıyla Platon'un iki temel görüşü üzerinde durmakta yarar vardır. Bunlar gerçeğin doğası ve ruhun özellikleri görüşleridir. Onun bu konulardaki görüşleri uzun yıllar felsefi düşünme biçimlerini etkilemiş, sonuçları günümüze dek tartışmalara neden olmuş ve hala da olmaktadır. Gerçeğin doğası. Konuya bir örnekle başlayalım. Diyelim ki bir ağaç gördük. Platon'a göre bu görülen nesne oradaki gerçek bir ağaç değildir. Onun yerine duyu organlarımızın, gözümüzün bir durumu, gerçeğin eksik ve kusurlu bir simgesidir. Platon bu konuyu açıklamak için sırtını bir mağaranın açık kapısına dönmüş bir adam benzetmesi yapmıştır. Bu adam yüzünü mağaraya dönmüşken arkasından geçen insanların kendilerini değil mağara duvarlarına yansıyan gölgelerini görmektedir. İşte Platon'a göre insan beyni de aynen mağaraya sırtını dönmüş adamın nesneleri algılayışı gibi işlemektedir. Duyu organları ile algılananlar yalnızca nesnelerden bize yansıyan gölgelerdir. Buna bir başka örnek de renk körlüğü olan bir kimsenin hiçbir zaman kırmızı ve yeşili algılayamamasıdır. İnsanda renk körlüğü olan kişi gibi hiçbir zaman nesnelerin gerçeğini algılayamaz. Çünkü nesneler algılayana göre değişkendir. Bir sinek veya keçi gözüyle algılanan dünya ile insan gözünün algıladığı dünya arasında fark vardır. Bununla beraber Platon, bu değişken nesneler dünyasının dışında gerçek bir dünyanın, idealar dünyasının varlığına inanmıştır. Ona göre bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen bir biçimde her gördüğümüz nesnenin değişmez mutlak bir durumu olmalıdır. Bizim algıladığımız nesneler bu mutlak ve değişmez idealların bize yansıyan gölgeleridir. Platonik ideal deyimi de bu görüşlerden kaynaklanmaktadır. Platon'a göre bu idealler dünyasında duyu organlarımızla algıladığımız her şeyin kesin ve değişmez bir formunun bulunması gerekmektedir. Bu ideal formlar olduğu sürece evrendeki nesneler de algılanabilir. Platonik ideal doktrini bugün için metafizik olarak kabul edilmekte ve üzerinde durulmamaktadır. Metafizik bilindiği gibi fizik ötesi veya doğal dünya ötesi anlamına gelmektedir. Eğer platonik ideal doktrini sizin için anlamsızsa bunun nedenini metafizikçi olmayışınızda arayabilirsiniz. Ancak deneysel psikologların bazıları algılarımızın aslında gerçekte var olan nesnelerin belki de kusurlu birer simgesi olduğu konusunda Platon'un görüşlerini paylaşmaktadırlar. Diğer bir deyişle yaşadığımız dünya belki de onu yaşadığımız biçimde var olmamaktadır. Örneğin kırmızı bir ışık gördüğümüzü düşünelim. Bu kırmızı ışık gerçekten kırmızı ışık olarak mı vardır, yoksa var olan şey aslında belirli bir dalga boyunda elektromanyetik enerji midir? Platon'a göre bunun yanıtı olumsuz olacaktır. Çünkü ona göre kırmızı olgusu, algılama davranışı sonucu yaratılan bir kavramdır. İnsandan insana değişir. Yukarıda sözü edilenler, bilimsel tartışmalarda sürekli rastlanılan subjektiflik, öznellik, objektiflik, nesnellik ikilemini dile getirmektedir. Bu ayrım özellikle psikoloji tarihi içinde zaman zaman değişik biçimlerde ortaya çıkacaktır. Şimdilik bu tartışmaların başlangıç noktasının Platon'a kadar gittiğini anımsatmakla yetineceğiz. Ruhun özellikleri. Platon'un ikinci önemli görüşü insan ruhunun ölümsüzlüğüdür. Bu görüşün etkileri günümüze dek sürmüştür. Bunu açıklamak için önce Platon'un ruh deyince ne demek istediğine bakalım. Platon düşüncesinde ruh gövdeden farklıdır ve gerçek benlik veya zihin anlamına gelebilmektedir. Ruh için kullanılan Latince sözcük psişedir. Bu da psikolojinin en eski anlamı ile ruh bilimi veya zihin bilimi olduğunu düşündürtmektedir. Platon'a göre ruh ve gövde iki ayrı şeydir. Ruh ölümsüz ve sonsuzdur. Bu nedenle ölümlü nesnelerin yasaları ruh için geçerli değildir. Gövde ölümlüdür ve nesne madde yasalarına bağlıdır. Bugün bile pek çok kişinin düşündüğü gibi, Platon'un bu görüşünü olduğu gibi kabul edecek olursak, psikolojinin bir doğa bilimi olduğunu savunmak olanaksızlaşır. Doğa bilimi anlayışıyla ruhsal davranışları incelemek, onları değiştirmek ve kontrol etmek söz konusu olamayacaktır. Bunun yanında bu görüşün aksini savunanlar da vardır. Onlara göre ruhsal veya zihinsel davranışlar doğa yasalarıyla açıklanabilir. Görüldüğü gibi kişinin bu konuya ilişkin alacağı tavırlar, onun bilimsel psikolojiye ilişkin görüşleriyle aynı doğrultuda olacaktır. Kısaca, eğer kişi Platon'un ruhun özelliklerine ilişkin görüşlerini benimsemişse, madde dışı bir şey üzerinde deney yapılamayacağı için psikoloji bilimi diye bir bilim alanını bugünkü bilim tanımı içinde düşünemeyecektir. Platon'a göre ruh ölümsüz ve madde dışı olduğundan, onun işlevi bizleri duyu organlarımızın algıladığı dünyanın ötesine, formlar, idealler dünyasına götürmektedir. İnsan böylelikle doğruya veya gerçeğe çevresini duyu organlarıyla algılayarak değil, ruhu veya zihni aracılığıyla ulaşabilecektir. Platon ruh üzerinde pek çok şey yazmakla beraber her zaman tutarlı olduğu söylenemez. Ancak ruhun ikili özelliğine ilişkin ileri sürdüğü bir görüş, daha 2000 yıl öncesinden onu Freud'un habercisi olarak nitelendirebilmemize neden olmaktadır. Platon'un bu düşüncesine göre ruh, rasyonel ruh ve rasyonel olmayan ruh şeklinde iki bölümden oluşmuştur. Rasyonel ruh, kişinin mantıklı düşünen yanıdır. Rasyonel olmayan ruh ise kişinin istekleri ve ihtiraslarından oluşmuştur. Freud tartışılırken bunlara yeniden değinilecektir. Aristo, M.Ö. 384-322. Antik çağda görüşleriyle en etkili olan düşünür Aristo'dur. Aristo'nun yanılgılarının bile birçoğu insanlık tarafından fark edilmeden 16. ve 17. yüzyıllara kadar süre gelmiştir. Söylenenlere göre Aristo bir süre Platon'un öğrencisi olarak akademide çalışmıştır. Ancak bu ikilinin pek yakın bir ilişkide oldukları düşünülmemektedir. Bu görüşün doğruluğu kuşkuludur. Zira kayıtlara göre Platon 60 yaşlarında iken Aristo 16 yaşında görülmektedir. Bununla beraber Aristo'daki pek çok kavramın Platon'un görüşlerinin çürütülmesi amacıyla geliştirilmiş olduğu varsayılacak olursa, Platon'un öğretisiyle yakından ilgilenmiş olduğu söylenebilir. Aristo 50 yaşlarındayken Atina'da Liseum'u kurarak kendi ekolünü geliştirmiştir. Bu ekolün temel yaklaşımı gerçeklere dayanan bilgilerin araştırılmasıdır. Ruh, psişe. Aristo için ruhun ne anlama geldiğini belirlemek biraz güçtür. Daha önce de belirtildiği gibi psişe kavramı benlik, ruh ve zihin kavramları ile yakından ilgilidir. Bu kavramların gerçek dünyada Aristo yöntemiyle gözlenmesi olanaksız olduğuna göre tanımlarının da fazla açık olmaması doğaldır. Bu nedenle Aristo'nun bunlarla ilgili olarak üzerinde durduğu nokta söz konusu kavramların tanımları değil işlevleri idi. Diğer bir deyişle Aristo ruhun ne olduğuyla değil nasıl işlediğiyle ilgilenmiştir. Aristo'nun yaklaşımını bugünkü terminoloji içinde işlevselci, fonksiyonel olarak nitelendirmek olanaklıdır. Aristo, insanın çevresiyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu, başka bir deyişle davranışlarını araştırmaya çalışmıştır. Buna bağlı olarak psikoloji bilimi de davranışın veya zihnin işlevlerinin bilimi haline dönüşmüştür. Zihin veya ruhun bu işlevlerinden bazıları algılama, arzu etme, tepki gösterme ve düşünmedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Aristo'nun bu işlevleri temel bir bütünün, ruhun parçaları olarak ele almasıdır. Aristo'nun bu görüşleri çağdaş psikologların içlerine su serpilmesi açısından çok önemlidir. Ona göre tüm bilimlere saygı gösterilmelidir. Ancak ruh, psişe, bilimi, psikoloji, bunlar içinde en saygı değer olanıdır. Algılama. Günümüzdeki beş duyuyla ilişkin sınıflandırmaların geçmişi Aristo'ya kadar gidebilmektedir. Bu beş duyu bilindiği gibi görme, duyma, dokunma, tad alma ve koku almadır. Aristo'nun Platon'dan kesin olarak ayrıldığı noktalardan biri işte bu duyumlara ilişkin geliştirdiği görüşlerdir. Aristo'ya göre insan duyu organları aracılığıyla gerçek dünyayı doğrudan algılama yeteneğine sahiptir. Bu işlev sırasında bazı hataların olması doğaldır. Ancak bu hatalar Platon'un dediği gibi algılanan şeylerin aslında gerçek formların birer kopyası oluşlarına bağlanamaz. Algılama işlevi sırasındaki hataların kaynağı ne olursa olsun bunlar yalnızca birer hatadırlar. Gerçek dünya zihindeki algılanan görünümünden çok farklı değildir. Bu açıdan bakıldığında Aristo'nun algılama konusundaki görüşlerinin günümüzdekilere ne kadar yakın olduğunu söylemek olanaklıdır. Aristo görüşü doğrultusunda gerçeğin doğrudan algılanışı olgusunu bir örnekle şöyle açıklayabiliriz. Bir mum ve mühür düşünelim. Eğer sıcak bir mühürü alıp mum üzerine bastıracak olursak, mühürün gerçeğine çok yakın bir izini mum üzerinde oluşturabiliriz. Bu işlem sırasında mühürde hiçbir değişme olmadığını da görürüz. İşte Aristo'ya göre duyu organlarımız da benzer bir şekilde çalışmakta. Dış dünyadan sürekli izlenimler alıp bunları bellekte kaydetmektedirler. Bu kaydın yapılması gerçeği hiçbir şekilde değiştirmemektedir. Anımsama. Aristo anımsama işlevi üzerindeki görüşlerini belirtirken, bugün bile psikolojide geçerliliğini sürdüren üç temel çağrışım ilkesine dikkati çekmiştir. Bunlar benzerlik, zıtlık ve yakınlık, bitişiklik ilkeleridir. Bellek güçlendirici araçlarda veya bazı bellek oyunlarında bu ilkelerden yararlanıldığı görülmektedir. Bilindiği gibi benzer sözcükler ve birbirine zıt sözcükler daha kolay anımsanabilirler. Aynı şekilde alanda veya zamanda birbirine yakın bitişik şeyler de şimşek ve gök gürültüsü gibi birlikte anımsanırlar. Arzu etme ve tepki gösterme. Aristo'ya göre bir şeyi arzu etme veya tepki gösterme haz acı ilkesiyle açıklanabilir. Diğer bir deyişle davranışlarımıza ilişkin motivasyonumuzu hedonistik ilkelere bağlamamız olanaklıdır. Bu ilke doğrultusunda tipik bir davranış örüntüsü aşağıdaki gibi oluşur. Diyelim ki taze ve güzel bir elma gördünüz. Bu davranış öncesi çevrenin algılanması olayıdır. Bu algılama işlemi sırasında bellekte aynı zamanda yukarıda söze edilen hedonistik ilkeler doğrultusunda algılanan nesneye ilişkin bazı çağrışımlar yapılır ve nesneye yaklaşılır veya uzaklaşılır. Yine örneğimizle devam edecek olursak, diyelim ki daha önce en son elma yediğinizde çok büyük bir haz duymuştunuz. İşte Aristo'ya göre bu haz duygusunu yeniden yaşamak isteyeceğinizden davranışınız elmaya yaklaşma ve onu yeme biçiminde gelişir. Yukarıdaki örnekte de görülebileceği gibi Aristo çağdaş psikolojideki uyaran ve tepki yasalarını daha o zamanlardan fark ederek bu konudaki görüşlerini belirtmiştir. Kendisi aynı zamanda uyaran ve tepki arasında geçen diğer oluşumlarla da ilgilenmiştir. Bu durum onun arzu, haz ve acı kavramlarına değinmiş olmasında açıkça görülebilir. Onun bu görüşü uyaran ve tepki ikilemini birbirine bağlayabilme yolunda olumlu bir atılımdır. Haz ve acı veya hedonistik ilkeye ilişkin sorunlardan biri, bu sözcüklerin birbirinden bağımsız tanımlarını yapmaya çalışırken ortaya çıkmaktadır. Eğer hazı arayış ile tanımlayacak olursak, acıyı da kaçış ile birlikte tanımlayabiliriz. Bu durumda ise haz ve acı davranışın sonuçlarını belirleyen terimler haline geldiklerinden, davranışın önceden tahmin edilmesi olanağını ortadan kaldırmaktadırlar. Bilimin amaçlarından biri davranışı önceden tahmin etmek olduğuna göre böyle bir tanımlama ortaya bir sorun çıkarmaktadır. Aristo bu sorunu hazzı doğal olan ile acıyı da doğal olmayan ile birleştirerek çözmeye çalışmıştır. Diğer bir deyişle kişi doğal olan şeylere yaklaşır, onlardan haz duyar, onlar için arayış içindedir. Bunun tersi doğal olmayanlardan ise acı verdikleri için kaçınır. Ancak Aristo'nun bu açıklamasını bazı davranışlar konusunda, örneğin paraşütle atlamak, tehlikeli serüvenlere isteyerek girişme davranışları gibi yeterli bulmaya olanak yoktur. Bununla beraber Aristo'nun bu kuramı her şeye rağmen uzun yıllar insanların düşüncelerini etkilemiş, günümüzde de etkisini sürdürmektedir. düşünme. Eğer tüm davranışlar uyarım ve tepki ilkelerine göre düzenlenmiş olsaydı, o zaman toplumların oluşması olanaksız duruma gelirdi. Bunu yine bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki bir lokantaya gittiniz, açsınız ve yemek istiyorsunuz. Orada herhangi bir kişinin önündeki yemek dolu tabağı çekip alabilir misiniz? Sizi bu davranışı yapmaktan alıkoyan nedir? Niye kendi masanıza kadar gidip istediğiniz yiyeceklerin size getirilmesini beklemek zorundasınız? Aristo'ya göre bu soruların yanıtları insanın düşünme yeteneğine dayanmaktadır. İnsan düşünme yolu ile doğal olan dürtülerini kontrol altında tutar ve onları doyurabileceği zaman yer ve yolu arar. Sırasında bilerek ve isteyerek kendini engeller. Aristo bu davranışın yine haz ilkesi ile ancak daha uzun dönemde alınacak daha büyük bir haz ile açıklanabileceğini söylemiştir. O insanı düşünebilen ve bu yolla doğal dürtülerini bastırabilen tek hayvan olarak görmüştür. İnsanın bu düşünme yeteneği onu diğer hayvanların bir kademe üzerine çıkarmaktadır. Böylelikle Aristo düşüncesinde insan uyarım tepki refleksleri arasına düşünme yeteneğinin de girişi ile davranışları değiştirebilir bir organizma olarak algılanmaktadır. Tabula rasa. Tabula rasa veya boş plaka görüşü Aristo'nun eserlerinden bize kalan en önemli düşüncelerden biridir. Bu görüşe göre insan zihni doğuşta boş bir plaka gibidir. Diğer bir deyişle insan hiçbir şey bilmeden doğar, sevgiyi sevilerek öğrenir. Aristo'nun bu şekilde açıklamasına karşılık aynı örneğin Platon'un görüşlerine göre açıklanması farklıdır. Platon'a göre ölümsüz formlar, idealler dünyasında gerçek bir sevgi vardır ve insan kendi ruhunun ölümsüz gücüyle bunu fark eder. Aristo'nun tabula rasa görüşü daha sonraki bölümlerde yine karşımıza çıkacaktır. Ancak burada bu konudaki psikoloji tarihi boyunca epey tartışmalar olduğunu bir kez daha belirtmekte yarar vardır. Sağduyu. Aristo'nun sağduyudan anladığı ile bizim bugün sağduyu denilince anladığımız şey farklı olmakla beraber bu terimin kökeninin ona kadar uzandığı söylenebilir. Aristo'nun önerdiği sağduyu terimi beş duyuyu birleştiren altıncı bir duyu gibidir. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Diyelim ki herhangi bir nesnenin hareketini algıladık. Bu hareket hakkındaki bilgiyi bize hangi duyu organımız verir? Gözlerimiz mi, kulaklarımız mı? Eğer bu nesne gittikçe uzaklaşan bir tren ise, trenin uzaklaştıkça küçülmesi ve bunun retinadaki simgesi bize hareket hakkında bir bilgi vermektedir. Ancak aynı hareketi trenin gittikçe tizliğini kaybeden düdük sesini duydukça da düşünebiliriz. Başka bir deyişle, iki ayrı duyu organından etkilendiğimiz halde tek bir hareket düşünürüz. İşte Aristo'ya göre ayrı ayrı duyu organlarının işlevlerini birleştiren bir altıncı duyu vardır. Bu da sağduyudur. Sağduyu bize aynı zamanda kendi varlığımızın farkına varabilmemiz açısından da yardımcı olmaktadır. Bu duyumuz aracılığıyla kendi kendimizi algılayabiliriz. Sonuç. Bazı yazarlara göre Platon ve Aristo'nun eserleri eğer çok dikkatli incelenecek olursa, bunlarda çağdaş psikolojinin temel kavramlarından pek çoğunu bulmak olanaklıdır. Bu görüşler doğru olabileceği gibi biraz abartılmış olarak da nitelendirilebilir. Çünkü o gün için belki de sadece ilk adımlar sayılabilecek ve pek de açık olmayan bu kavramları biz ancak bugünkü birikimimiz içinde böylesine etraflıca açıklama ve geliştirme olanağını bulabilmiş durumdayız.